Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Menheç derslerinde alimlere itaat edilmesinin ve ilmin ancak onlardan alınmasının emredilmesi babındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İçinde nur ve hidayet bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri Yahudiler hakkında onunla hükmediyorlar. Keza Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevlendirilmiş olmaları dolayısıyla Rabbaniler, din adamları ve alimleri de o kitaba göre hüküm veriyorlar ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ediyorlar. Maide suresi 44. ayet. İbn-i Cerir et-Taberi tefsirinde şöyle demiştir. Şu halde Rabbaniler fıkıh, ilim, din ve dünya meseleleri hakkında insanların dayanaklarıdırlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nahl 43. ayet. Nisa 9. ayetinde de ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. İbn-i Kesir tefsirinde şöyle demiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a sizden olan emir sahipleri fıkıh ve din ehli demektir dedi. Mücahit, Ata, Hasan el Basri ve Ebul Aliye de sizden olan emir sahipleri alimlerdir demişlerdir. Ebu Umeyye el-Lahmi radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kıyametin alametlerinden üç tanesinden birisi ilmin küçüklerin yanında aranmasıdır. Bunu Taberani, Mucemül Kebir'de, Lelkai Şerhü Sünne'de, Şerhü Usulü İtikad Ehli Sünne'de, Hatip Nasihatü Ehlil Hadis'te rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sahiha'da sahih demiştir. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dikkat edin, insanlar ilmi büyüklerinden aldıkları ve küçükler büyüklerin üzerine geçmedikleri sürece hayırda kalmaya devam ederler. Küçük büyüğün üzerine geçerse helak olurlar. Yani büyükleriniz cahil kalır da ilim küçüklerden gelmeye başlarsa, yani ilimde bir kopuş oluyor demek. İşte bu helak olmanın alametidir diyor Ömer radıyallahu anh. Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. İlim kendilerine büyüklerinden ve öncekilerinden geldiği sürece, seleflerinden geldiği sürece insanlar hayırda kalmaya devam ederler. Eğer küçüklerinden gelirse helak olurlar. Muhammed bin Sirin şöyle demiştir. Şüphesiz bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. İbn-i Kuteybe şöyle der. İnsanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır üzere kalmaya devam ederler. Söz hakkında soruldu. Maksat şudur. İnsanlar alimleri gençleri değil de yaşlıları olduğu sürece hayır üzere kalırlar demektir. Zira yaşlılarda gençliğin çıkar sağlama hırsı, hiddeti, acelesi, düşüklüğü görülmez. Tecrübe ve ilim tam yerleşmiştir. Bilgisine şüphe karışmaz ve kendisine heva, istek ve arzuları hakim olmaz. Tamahı onu doğrudan saptırmaz. Şeytan yaşlıları gençlerde olduğu gibi kolayca baştan çıkaramaz. Yaşla birlikte vakar, saygınlık ve heybetin ağırlık kazandığı açıktır. Gençler ise böyle değildir. Yaşlıların kendisinden emin bulundukları bir takım tehlikeler gençler için daima söz konusudur. Böyle tehlikeli bir durumda olan genç fetva verdi mi hem sapmış hem de saptırmış olur. Yani genç olan kimselerin kendilerinden büyük alimler varken fetva vermeye kalkması, onlarla istişareli olmaması işte bu tip sapmalara zemin hazırlayan unsurlardandır. O sebeple yani genel olarak zaten fetvada hırslı olmamak, aceleci olmamak esastır. Sahabenin menhecine baktığımız zaman onlar kendilerine sorulan fetvalarda hep daha iyi bildiğini düşündükleri birilerine yönlendiriyorlar. Ve hepsi de fetvadan sakınıyor. Nihayet ilk sorulan kimseye geliyordu. 7 kişiyi dolaştıktan sonra. Fakat burada bozulmanın artması, sahabenin menhecinden uzaklaşılması sebebiyle ilim ehli olmayan kimseler fetva içeren konuları konuşur olmuşlardır. Yani kahve muhabbetleri dediğimiz muhabbetlerde nasıl futbol konuşulur, dünya işleri konuşulur, yöneticiler konuşulur, ülkeler konuşulur. Din de bu repertuara girmiş durumda. Helal konuşuluyor, haram konuşuluyor. Hangi sebeple? Bu özellikle televizyonlardan sonra oldu. ilahiyatçıların bazı meseleleri sulandırmalarından, dini hafife almalarından sonra oldu. Yani fasık kimselerin bu dini dillendirmelerinden sonra herkes bu konuda cesaret eder oldu. Çünkü bakıyor ki fasık belki de kafir olarak inandığı birisi. Dinde dinin delillerini kullanarak fetva veriyor. Tavuk kurban olur diyor mesela. Şimdi burada bunu dinleyen fasık insan, dinine hiçbir değer vermeyen insan, ben bundan daha takvalıyım diyor, ben tavuk kurban etmem diyor. Kendine cesaret buluyor ve insanlar bunun önünü açtılar. Herkes her meseleyi maalesef konuşur hale geldi. Evet, Maide suresindeki ayette alimlerin kitabı koruyan, onunla hükmeden ve Rabbani olan kimseler olduğu belirtilmiştir. Nahil suresindeki ayette ilim ehline sorulması ve onların görüşleriyle hareket edilmesi zikredilmiştir. Nisa suresindeki ayette alimlere itaat edilmesi emredilmiş ve bunun Allah Teala itaatten olduğu belirtilmiştir. Yani malumunuz olduğu üzere ullemre itaat ancak Allah'a ve Resulüne itaate uygun ise geçerlidir. Yani Allah'a ve Resulüne itaatten bir hüccet varsa ancak alimlere itaat söz konusudur. O da zaten Allah ve Resulüne itaattir. Alime itaat değil. Burada ullemre itaatin Allah ve Resulüne aykırı olmaması gerekiyor. Yani alimlere itaat müstakil, bağımsız bir itaat değildir. Bu sebeple alimlerden istifade eden kimselerin Kur'an ve sünneti bilmeleri gerekir. Kur'an ve sünnete muhatap olan kimseler olması gerekir. Demek ki alimin vazifesi insanları Kur'an ve sünnete muhatap etmektir. Onları Kur'an ve sünnetten uzaklaştırmak olmamalıdır. Bu olduğu zaman alimler işte kendilerine başvurulan, ilimlerine başvurulan, kitap ve sünnet hakkında adaletle yapacakları şahitliklere başvurulan kimseler olurlar. Onun dışında aranızda bir şeyde ihtilaf ederseniz de, çekişirseniz de onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Demek ki Allah ve Resulü ile bağlantısı olmayan bir toplum Allah katında bir İslam toplumu değildir. Yani alimle de ihtilaf edersin. Dünya görüşünde de ihtilaf edersin. Veya maslahat, mefsedet meselelerinde de ihtilaf edersin. Burada alimlerle beraber Kur'an ve sünnetle, yani Kur'an ve sünnete müracaat etmek esas. Eğer Kur'an ve sünnete dayanıyorsa bu iş, burada alimlerin anlayışı, eğer bu kimse takvalıysa, yani görünüşte takvalıysa, kalpleri bilemez. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarından sakınıyorsa, Allah'ın alimlere verdiği anlayış, başkalarına verdiği anlayıştan daha üstündür. Biz Allah Resulü'nün hadisine bu şekilde itikad ediyoruz. İlim sahibi olanlara, verdiği anlayış, başkalarına verdiği anlayıştan daha üstündür. Burada meselelerin kitap ve sünnetle halli, kitap ve sünnete arz ederek halli vardır. Fakat alimlerin de önemli bir yeri vardır. Yani Kur'an ve sünnette bağın olacak. Alim var diyerek bu bağını koparmayacaksın. Senin bağın Kur'an ve sünnetle olacak. Alimin vazifesi zaten seni Kur'an ve sünnetle ulaştırması içindir, buluşturması içindir. Bu işin ilimlerini öğretmesi içindir. Veya öğrenmese de, mesela herkes alim olamaz, derinliklerine giremez. Alim sürekli hazırlığında Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden delilleri bulunduran kimsedir. İnsanlar çalışır, avam dediğimiz, dünya işlerinde çalışır, çeşitli müşkülatlar olur, gelir alime sorar. Ne düşünüyorsun değil bak. Sorması Allah'ın dininde bu meselenin hükmü nasıldır? Alim de burada adalette şahitlik yapmakla mükelleftir. Onun vazifesi insanların dini ihtiyaçlarını gidermektir. Alim bu şekilde hazırlıklı olan kimsedir. Ve Allah ona bir anlayış da verir ilmiyle amel ederse. Özellikle başa gelen büyük meselelerde ve halkın genelini ilgilendiren konularda büyük alimlere başvurmanın gerekli oluşu ve bunu terk etmenin helak sebebi oluşu. İlimde yaşa itibar edilmez. Onun ilme uzun süre devam etmesi, anlayışında ve dirayetinde etki eder. Alimlere muhalefetten sakındırılmış ve bunun fitne ve ayak kaymalarına bir yol olduğu açıklanmıştır. Alimlere ilgisiz kalanlardan, onlar hakkında açıkça veya işaretle lekeleyici sözler edenlerden sakındırılmıştır. Büyük alimlere başvurmak fitnelerden en büyük kurtuluş sebeplerindendir. Bakıyorsunuz, adam nasihat ettiğini zannediyor. Nasihat ettiğini zannediyor. İlim ehline öyle sözler söylüyor ki nasihat ettiğini zannediyor. İlim ehline nasihat eden yine ilim ehlidir. Yani başkalarından da alim tevazu sahibi olur. Başkalarından da elbette nasihat alır da ilim ehline yapılan nasihatı kişinin bilmesi lazım. İlim ehli olmayan birisi ilim ehline nasıl nasihat edeceğini bilmeli. Yöneticisine nasıl nasihat edeceğini bilmeli nasihat etmek istiyorsa. Yoksa yaptıkları, yıktıkları yaptıklarından daha fazla olur. Evet. Büyük alimlere başvurmak fitnelerden en büyük kurtuluş sebeplerindendir. Bu işte ümmetin genelini ilgilendiren meselelerde tekfir meseleleri, cihat meseleleri bunlardandır. Fetva meseleleri, helal, haram, bidat bunun gibi konular işte ilim ehline başvurularak halledilmesi gereken meselelerdir. İlim çok okumakla veya ezber gücüyle değil anlayış iledir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Süleyman'a bu hükmü öğretmiştik. Zaten hepsinde hüküm ve ilim vermiştik. Enbiya suresi 79. ayet. Bakara 269. ayet. O hikmeti dilediği kimseye verir. İbn Abbas radıyallahu anh'a Katade, Ebu'l-Aliye ve Mücahit hikmet Kur'an ve onda anlayıştır dediler. Yani Allah'ın dilediğine verdiği hikmet Kur'an ve Kur'an üzerindeki anlayıştır. Bu hikmetin sünnet diye tefsir edilmesine zıt değildir, aykırı değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an üzerindeki anlayışı herkesin anlayışından üstündür. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerine oturdu ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bir kulunu dünya çiçeklerinden dilediğini vermek ile kendi katında olanlar arasında tercihte bıraktı. O da Allah katındakileri seçti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı. Ve babalarımız ve analarımız sana feda, babalarımız ve analarımızla beraber sana feda olalım dedi. Biz buna şaşırdık. İnsanlar şu ihtiyara da bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir kulunu dünya çiçekleri vermekle kendi katında olanlar arasında tercih bıraktığını haber veriyor. O ise babalarımız ve analarımızla sana feda olalım diyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberi en iyi anlayanımız Ebu Bekir radıyallahu anh olmuştu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Mesud radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah sözümü dinleyip kavrayan, ezberleyen ve tebliğ eden kimsenin yüzünü aydınlatsın. Nice fıkıh taşıyıcısı vardır ki onu kendisinden daha fakih olana nakleder. Bunu Tirmizi rivayet etmiş İbn Mesud'dan. Ahmet bin Hanbel, Cübeyr bin Mutim'den, İbn-i Mace Enes radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. İmam Malik şöyle demiştir. Şüphesiz ilim çok rivayette değildir. İlim ancak Allah'ın kalbe attığı bir nurdur. Ahmet bin Salih el-Mısri şöyle demiştir. İmam Malik'in sözündeki nur ile kastedilen ilmi anlamak ve anlamlarını bilmektir. Hatip şöyle der. Muhakkak ki ilim anlayış ve dirayettir. Rivayetleri çoğaltıp genişletmek değildir. İbnül Kayyım şöyle demiştir. Fıkıh ile tevil arasındaki, yorum arasındaki fark, fıkıh kastedilen manayı anlamaktır. Tevil, hakikati idrak etmektir ki, o kardeşi ve aslı olan mananın kendisine götürdüğü şeydir. Dinde fıkıh sahibi, kavrayışlı olan herkes tevili bilmez. Tevili bilmek ilimde köklü olan kimselere hastır. Kur'an'ın tevilini bilmek, İlimde köklü olan kimselere özeldir. Evet, ayette anlayışların farklı mertebelerde olduğu bildirilmiştir. Anlayış, Rabbani bir bağış ve ilahi bir nimettir. Anlayış, ilimden daha özeldir. Ebu Said radıyallahu anh'ın hadisinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamadaki özelliği beyan edilmiştir. Çünkü onunla daha çok beraber oluyordu. Kalbinde yakin, kesin inanç ve takva Allah korkusu yer etmişti. İbn-i Mesud radıyallahu anh hadisinde ilmin taşınmasının ve ezberlenmesinin anlayış ve fıkıh gerektirmediği bildirilmiştir. Yani nice ilmin taşıyıcısı vardır ki taşıyıcıdır yani fıkıh etmemiştir. Fıkıh ona nasip olmamıştır. Demek ki fıkıh daha başka bir şey. Anlayış Allah'tan bir nurdur. Çok ezberlemek ve çok okumak değildir. Çok okumak ve çok bilgi sahibi olmak sebebiyle gurura kapılıp aldanılmamalıdır. Alimlerden ilim öğrenmenin ve alim geçinenlerden sakınmanın önemi. Öyle ki yani Allah korkusu, yani Allah korkusu ilmin başıdır. Bu ilmin bütün semeresi de Allah korkusudur. Yani Allah korkusunun artması, yakinin artması. Şimdi bakın, Allah'ın kitabına değer vermeyen bir insan alim olamaz. Çünkü ilim, bütün ilimler sadece bir kitabı anlamak için öğrenilir. Sünnet hakeza böyle. Şimdi kitap ve sünnet anlamak bu dili öğrenmeye bağlıdır. Alim olmak isteyen bir kimse bu yolda çalışmalı. Allah'ın kitabını okumaya çalışmalı, anlamaya çalışmalı. Güzel kıraatini yapmaya değil bak. Anlamaya. Bu yüzden İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette öyle kimseler gelecek ki bu ümmette okların düzeltildiği gibi kıraatlerini düzeltmeye çalışacaklar. Fakat okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Yani çok düzgün okuyacaklar. Harflerine, mahreçlerine o kadar dikkat edecekler. Fakat okudukları aşağı inmeyecek. Niye? Çünkü bütün çabalarını buna harcamışlardır. Mana, içerik, bunun hayata geçmesi, bunu önemsememişlerdir. Sahabenin yaptığı, izlediği yolu izlememişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini eğitirken izlediği yolu izlememişlerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına 5 ayet veriyor, 10 ayet veriyor. Bunları hükümleriyle, içerdiği hükümler, hikmetler, manalar, hayata intibakı bunların, yani amel edilmesiyle beraber. Bu kişi de nüfuz edince işte diğer 5 ayet geliyor. Hem ezberliyor bunu, hem hayatına geçiriyor. Senelerini alıyor belki. Kur'an hafızı 1 senede, 2 senede çıkmıyor. Senelerini alıyor belki. Ama Kur'an'ın hafızı oluyor. Kurra oluyor. Bazıları mücerret. Yani Allah onlarla da bu dini koruyor. Orası ayrı bir mesele. Yani mücerret lafızlarının hafızlığı olmakla. Allah bu dini onlarla da koruyor. Fakat Allah Resulü diyor ki bunlar münafıklar olacak diyor. Yani kurraların çoğu münafıklardan olacak. Niye münafıklardan olacak? Ezberliyor Kur'an'ı. Kur'an'ı ezberliyor. Şimdi bakın, Kur'an'ın dinde o kadar önemli bir yeri var ki bu öne geçirilmesi gereken kimsedir. Kimin Kur'an bilgisi fazlaysa, okuması, bunun fıkhı, hadislerde bunların şerhi haliyle, tefsiri, bu ilmi fazlaysa, bununla ameli fazlaysa meclislerde öne geçirilir. Makam sahibi olacak kimselerin Kur'an ile haşır neşir olması nedir? Allah korkusu çünkü buradan bilinir. Bir kimsenin Allah indindeki mertebesi Kur'an'a verdiği değerden bilinir. Öyle bir hale gelinmiştir ki bir tane hocadan düzgünce bir kıraat almaya kibirlenen, büyüklenen insanlar Allah'ın kitabı için nasihat, bakın nasihat dedik yani, nasihat, alimlere nasihat. Allah'ın kitabına nasihat, Resulüne nasihat, Müslümanların geneline nasihat, yöneticilerine nasihat. Nasihat, samimiyet. Allah'ın kitabına nasıl nasihat edersin? Allah'ın kitabına nasihat, Allah'ın kitabına karşı samimi olmaktır. Onu öğrenmek, okumasını öğrenmek değil. Çünkü Allah Resulü diyor, ümmetimin, kurraların, okuyucuların çoğu münafıklardan olacak. 2 senede elde ediyor bunu. Normal bir eğitimde hafız 2 senede bunu elde ediyor. Daha erken yapanlar da var. Daha erken becereni de var. 2 senede elde ediyor. Bunlar mı hayırlı? Bunlar mı acaba çok zeki? Yoksa Allah Resulü'nden 10 senesini, 20 senesini sadece Bakara suresini ezberlemek için harcayan sahabe mi? İşte onlar böyle yetiştikten sonra meclislerin önüne geçiyorlar. Kur'an'ı önceleme böyledir. Bir Maune olayının büyük bir facia olması, kimseye beddua etmeyen Allah Resulü'nün bir ay boyunca beddua etmesi, bu şekilde yetişmiş 70 tane hafız sahabenin öldürülmesi sebebiyledir. Bakın. Ne demek ya? Evet. Bu değeri vermeyen, Allah'ın kitabına daha başta, yani o Kur'an hafızları kadar Allah Resulü'nün münafık dediği kimseler de dahil olmak üzere bak. Sırf lafzını ezberleyip de içeriğiyle amel etmeyen kimseler de dahil olmak üzere. Bunlar kadar bile değer vermeyen insanlar çıkıp da Kur'an dersi vermeye kalkarsa, kendisi okumayı bilmeden, öğrenmeden, bu iş için sadakat, samimiyet göstermeden, ilim için, ilim elde etmek için tevazu gerekir. Boynunu eğmen gerekir. Hocana, hocanın kaprislerine katlanman gerekir. Bu sayede olgunlaşırsın. Bunlara katlanmamış insanların belli bir zaman geçip de ehlinin kalmaması sebebiyle bazı köşelere oturması, insanlara nasihat eder konuma gelmeleri aldatmasın. Bunlar da kendilerini aldatmasınlar. Çünkü hesap var, mizan var. Kitap ve sünnetin naslarını tedebbür ve tefekkür etmeye, yani iyice düşünmeye teşvik edilmiştir. Yani anlamadan okumada bir hayır yoktur diyor Ali radıyallahu anh. İyice tedebbür, tefekkür. Tedebbür demek önlü arkalı düşünmek demektir. Olayların arka yüzlerini de düşünmektir. Etraflı düşünmektir, ayrıntılı düşünmektir. Tefekkür etmek, buna teşvik edilmiştir. Alimlerin derslerine devam etmenin ve onlardan istifade etmenin önemi bildirilmiştir. Fetva vermenin tehlikesi ve bu işte ileri atılmaktan sakındırma. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim ister açığı olsun, ister gizlisi olsun, ancak kötülükleri, günahı, haksız yere baş kaldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Araf suresi 33. ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kime ilimsiz olarak fetva verilirse onun günahı fetvayı verenin üzerine olur. Yani birisi sana güvenmiş, sen dindarsın, işte sakalın var, işte sünnete göre namaz kılıyorsun, her işi düzgün yapıyorsun, bu işi sen benden iyi bilirsin dedi, sana istişare etmeye geldi yani. O da ilmi olmadığı halde, sorulan meselede kitaptan, sünnetten bir delil bilmediği halde böyle olması lazım diyerek fetvayı verdi. İşte bundan dolayı oluşacak günah bu kimseye güvenip de sorana değil. O elinden geleni yapmış, araştırmış, sana ulaşıncaya kadar bulmuş. Topu sana atmış yani. Sen de o topu almışsın, taca vurmuşsun. Bütün günah sen yükleniyorsun. O kurtuluyor bak. O kurtuluyor. Evet. Yani kurtuluyor derken şu manada. Onun yanında senin durumuna nazaran kurtuluyor. Yoksa delil sorması gerekir. Buradan kurtaramaz. Onu kastetmiyoruz. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ilmi kullardan çekip almak suretiyle kaldırmaz. Lakin ilmi alimlerin canlarını almak suretiyle kaldırır. Geriye bir alim kalmaz ve insanlar cahilleri önder edinirler. Onlara fetva sorarlar, onlar da ilimsiz olarak fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Bu hadis Bukhari ve Müslim hadisi ve oldukça ilginç bir hadis. Şöyle bir şeyi düşünmeye zorluyor bizi. Yani Allah ilmi nasıl kaldırıyor? Alimleri alıyor önce. Alimleri alınca ne oluyor? Geride alim kalmıyor. Ne yapacak o zaman insanlar? Ne yapmalı? Yani ne yapmalı sorusu geliyor bakın burada.
Önceki birkaç kişi, bilen kişi geçirmiyor.
Yani illa birilerini geçirme. Yani insanların demek ki tabiatında bu var. Zaman o hale gelmiştir ki işte taklitçi olma, taklitçi olma. Alimi taklit etmiyor. Alimin taklit edilmesine karşı çıkıyor. Evet, biz taklidi reddediyoruz başından sonuna kadar. Bunu diyen adam bu sefer tutuyor, bakıyorsun cahili taklit etmeye başlıyor. Yani acip, daha da acip. Şimdi şu duruma bir bakın. Allah bir ümmetin helakini istiyor demek. Alimlerini almakla, yani onları ilimden mahrum etmekle, kitaplar ortada bak, alimler alınıyor. Kitaplarını kaldırmakla demiyor bak. Alimleri alıyor, geride cahiller kalıyor ve bu insanlar birilerini önder ediniyor. Bir, bu insanların bir şeyi var, fitnesi, imtihanı bu. Cahili önder edinmemek. O zaman ne yapacak? Herkes kendisi bak, kitaba, kendi anlayışıyla muhatap olacak, alim yoksa. elinden geleni yapacak, gayret gösterecek. Tutup da cahil önder edinmeyecek. Yani iyi, mevcudun en iyisi bu, ehveni şer bu. Böyle bir mantıkla hareket etmeyecek. İkinci imtihan, işte bu önder edinilen kimsenin imtihanı. Önder edinilen kimse bu işin ehliyse, eyvallah zaten. Ama ehli değilse, nefsine uymayacak burada. İnsanları yönlendirmeye kalkmayacak. Delil olmadan, Allah'tan, Resulünden delil olmadan saptırmaya kalkmayacak. Hem kendi sapar çünkü hem kendisine uyanları saptırır diyor. Kurtuluş yok. Bakın, biz ters düşünüyoruz, tedebbür ediyoruz şimdi hadisi. Tedebbür ediyoruz, arkasını düşünüyoruz. Arkası ne? Ne yapmamız lazım? Böyle bir durumda olursak ne yapmamız lazım? Alim yok. Yani öyle bir ortamda ki alim yok. İlim ehli yok neredeyse. Dünyanın pek çok yerinde. Bazı yerlere sesleniyorum şimdi yani. Bu kayıtlar gidecek. Pek çok yerde Türkiye'de böyle selefi davete yönelmiş, tevhid davetine dönmüş insanlar var. İçlerinde alim yok. Alim olmayınca ne oluyor? İçlerinden birisini, daha iyi bileni geçiriyorlar hoca diye. Sonra bunun nefsi öyle bir kabarıyor ki o ehli olmadığı halde kendisinde olmayan şeylerle öyle öyle bir daha laf anlamaz oluyor. Sanki bir alimmiş gibi yönlendirmeye başlıyor. Bundan kaçınmak lazım. Herkes kendi başının çaresine baksın. İlim ehlinin kasetleri var. İlim ehlinin kitapları var. Gücü yettiği kadar bu ilme insanlar rağm olsun, usulleri, asılları öğrenmeye çalışsın ve bu asılları öğrenerek herkes kendi kitap ve sünnetten istinbat etmeye çalışsın. Yani asılları öğrenilsin derken bu işin usulünü öğrensin. Arapça öğrenmeye gayret etsinler. Hepsi öğrenemiyorsa işlerinden birilerini çıkarsınlar. İlim ehli yetiştirsinler. Bunun yollarını arasınlar. Yoksa biz yani şu tabloya baktığımız zaman alimler hep gitti. Alimler gitti. İyi insanlar gittiler yani hep. Geriye ilim sahibi bile olsa kuru bir ilim. Huşudan uzak. O kalpler de gitti yani. Yani ilmin kabı olan kalpleriyle beraber gittiler onlar. Yakinler azaldı. Yani ahir zamandaki insanların en alimi olsa, onların yakini karşısında, yani selefin yakini karşısında çok gerilerde kalır. Bir Abdülkadir Geylani'nin eserlerini bir okuyun. Onların ilmine bir bakın. Bak Abdülkadir Geylani, selefin daha arkalarından gelen birileri. Bir de asrımızdaki insanların durumlarına bakın. Bir İbn-i Kayyım'ın eserlerine bakın. Bir asrımızdaki insanların, ilim namına konuşanların hallerine, hareketlerine, konuşmalarına bakın. Bir İbn-i Recep'e bakın. Eserlerine bakın. Asrımızda ilim namına konuşanların hallerine, hareketlerine, kaprislerine, çekişmelerine bakın. O açıdan iyi insanlar gittiler. Geriye maalesef böyleleri kaldı. Bizler kaldık yani. Dolayısıyla herkesin gücü yettiği kadar bu ateşten kendisini kurtarmaya çalışması lazım. Abdurrahman bin Ebi Leyla şöyle demiştir. Şu mescitte Ensar'dan 120 sahabeye yetiştim. Onlardan hadis rivayet eden hiç kimse yoktu ki bu rivayet görevini din kardeşinin kendisinden almasını arzu etmiş olmasın. Keşke başka birisi yapsa da ben bundan yırtsam, kurtulsam diyor yani. Onlardan birine de bir fetva sorulmazdı ki fetva verme görev ve mesuliyetini din kardeşinin kendisinden almasına arzu etmiş olmasın. O hale geldik. Hocaya fetva sorulurken hoca olmayan 30 tane satlıyor. O öyle değil böyle diye. İş o hale geldi. İşte sahabe toplu, işte biz. Ebu Hüseyin şöyle demiştir. Şüphesiz onlardan birine fetva vermesi için bir mesele sorulduğunda Ömer bin el-Hattab'a bu mesele gelirse Bedir ehlini toplardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Bedir ashabını toplar, istişare ederdi. Cafer bin İyas dedi ki, Said bin Cübeyr'e sana ne oldu ki talak konusunda bir şey söylemiyorsun dedim. Dedi ki, ondan hiçbir şey yoktur ki onu benden öncekilere sormuş olmayayım. Fakat yine de bir haramı helal veya bir helali haram yaparım diye istemiyorum. Evet. İmam Malik şöyle demiştir. Benden daha iyi bilene bu konuda beni layık görüyor musun diye sormadıkça bir fetva verip bir fetvaya cevap vermedim. Rebiya'ya ve Yahya bin Said'e sordum. Bana bu şekilde emrettiler. Yani onlar emretmedikçe ben fetva vermeye kalkmadım. Denildi ki ey Ebu Abdillah şayet seni bundan yasaklasalardı. Ne yapardın? Şöyle cevap verdi. Ben de buna son verirdim. Kişinin kendisinden daha iyi bilene sormadıkça kendisini bir şeye ehil görmesi yakışmaz. Bunu Beyhaki el-Methal'de, Ebu Nuaym Hilye'de, Hatip el-Fakih ve el-Mütefakkih'de rivayet etmiştir. Hatip şöyle demiştir. Fetva verme görevini üstlenmek isteyen kimsenin durumunu bilmenin yolu, zamanındaki ilim ehline, asrındaki meşhur fakihlere onun hakkında sormak ve onların bu kimsenin durum hakkında verdikleri habere göre hareket etmektir. Onlara göre konuşması kolay tabii. Hatip'in zamanı için. Bizim zamanımızda fakih bulmak mesele. Maalesef. Allah yardım etsin. Evet, ayette Allah adına ilimsiz olarak söz söylemenin tehlikesi belirtilmektedir ki bunların en büyük şirktir. İlimsiz olarak fetva vermenin haramlığı ve fetvanın sorumluluğunun fetvayı veren kimsenin boynuna yüklenmesi. İlimsiz olarak fetva vermek sapıklık ve helak sebebidir. Sahabe radıyallahu anhum alim ve hikmet sahibi olmalarına rağmen fetvadan geri dururlardı. Fetva vermekte cüretli olmak ancak sahabe radıyallahu anhum'dan sonra ortaya çıkmıştır. Alimlerin çoğu tehlikesinin büyüklüğünden dolayı talak meselesinde dahi fetva vermekten uzak durmuşlardır. Peki ya kanlar hakkında meseleler nasıl olur? Tekfir, cihat gibi konulardan bahsediyor. Evet, alimlerle istişare etmeden ve onlardan izin almadan önce fetva için ileri çıkmaktan sakındırılmıştır. Alimlerin ilim talebesi için tezkiyede bulunması yürürlükte olan bir sünnettir. İlim talebesinin fıkhı ve ilmi hakkında halk ve davetçiler değil, alimler şahitlik edebilirler. Davetçiler değil bak, halk değil, bir kimsenin ilim ehli olduğuna alimler ancak şahitlik edebilirler. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste meydana gelen önemli meselelerde fetva verme hakkı ilimde köklü olan alimlere aittir meselesini işleyeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz mesele var mı? Amin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurke ve tubileyk.